Markos 13. bölüme geldik. Bu kesimde, yani Markos kesiminin 13. bölümünde mucize kaydedilmedi ama bol hareket vardır. Markos'un yazdığı müjde bir hareketlilik müjdesidir ve İsa'nın mucizelerine ağırlık vermektedir. Ama bu bölümde hareket gelecek günlerle ilgilidir. Bu çağın sonunda neler olacağını anlatır. O büyük sıkıntı diye bilinen dönemin sarsıcı olayları kaleme alındı. İsa Mesih'in ikinci kez dünyaya nasıl geleceği tüm ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Bu hareketliliğin kaynağı atom bombasını gölgede bırakan göksel güçtür. Zeytinlik Dağı'nda İsa'nın sözleri Matta tarafından da kaleme alındı. Markos Mesih'in bu konuşmasını bize bir özet olarak aktarır. Markos bir iki olay istisna tüm olayları sanki özetlemiş gibi anlatır. Bir acil hava yaratmaktadır. Hızlandırılmış bir film gibidir. Bu bölümün özeti şöyle. Bir, Zeytin Dağı'nda öğrenciler İsa'ya soru sormaktadır. Sonra son günlere ilişkin belirtiler verilmektedir. Büyük sıkıntıdan önce gelen saldırmalar. Dördüncü noktada büyük sıkıntının gelişiyle ilgili peygamberlik sözü. Beş, insanoğlunun ikinci gelişi ilan ediliyor. Altı, incir ağacından alınabilen ders. Yedi, Tanrı halkı için program. Şimdi gelelim Markos'un yazdıklarına. Şöyle devam eder Markos. Tapınaktan ayrılırken öğrencilerinden biri ona öğretmen dedi. Şu güzel taşlara, şu güzel yapılara bak. 13. bölümün 1. ayeti. Kendimize sormamız gerekir. Acaba İsa'nın bu öğrencisi neden durup dururken bu soruyu sordu? Öbür müjde yazarlarının yazdıklarına da bakmalıyız. Matta, Markos'un yazdıklarına ışık tutmaktadır. Öğrencinin tapınakla ilgili sorusunun nedeni, daha önce İsa'nın yine tapınakla ilgili başka bir sözüydü. Matta 23:38'de İsa'nın şu sözünü aktarır. Eviniz ıssız kalacaktır. İsa bu sözüyle bu tapınağın yıkılacağına ilişkin peygamberlik etti. Herhalde öğrenci İsa'nın bu sözünden etkilenerek şu güzel taşlara, şu güzel yapılara bak diye tapınağın görkemine işaret etti. İsa ona, bu kocaman yapıları görüyor musun dedi. Taş üstüne taş kalmayacak, yıkılmadık bir şey bırakılmayacak. 2. ayet. Dostum, İsa'nın öğretiş tarzına dikkat etmenizi istiyorum. Fırsat buldukça onların dikkatini dünyasal görüş açısından çevirip ruhsal gerçeklere bakmalarını ister. Ona sanki soruyor, gerçekten bu görkemli yapıyı görüyor musun? Bunun kalıcı olduğunu mu sanıyorsun? İsa ona yeryüzünde duran her şeyin geçici olduğunu öğretmek istiyor. Deprem bölgelerinde yaşayanlar en görkemli binaların bile deprem sonucu yıkılabileceğini iyi bilirler. Tapınak görkemliydi, sağlamdı, taşları en üstün ustalıkla birbirine örülmüştü ama kalıcı değildi. Dünyasal gözlerle bakan kişi çevresindeki şeylerin kalıcı olduğunu sanır. Devletler ve imparatorluklar bile kalıcı değildir. Ruhsal gözlerle bakan kişi ise Pavlos ile birlikte gözlerimizi görülen şeylere değil, görülmeyenlere dikiyoruz. Çünkü görülen şeyler geçici, görülmeyenlerse sonsuzdur diyerek fizikselin ötesini görebilir. Nice insanlar yaptıklarından dolayı böbürlenirler. Hepsi yıkılacak. Sana sormalıyım kardeşim. Sen gözlerini görülen şeylere mi yoksa görülmeyen şeylere mi dikiyorsun? Sonsuz ve kalıcı olan görünmeyen şeylerdir. Bunları araştırıp bulmanın zamanı gelmedi mi? İsa tapınağın tam karşısındaki Zeytinlik Dağı'nda otururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak ona sordular. Bizlere açıkla, bu olaylar ne zaman olacak? Bütün bunların yerine geleceğini gösteren belirti ne olacak? Markos 13, 3 ve 4. ayetler. Markos hep öteki müjde yazarların anlatmadığı bilgiyi veriyor. Unutmamalıyız ki bu müjdeyi kaleme alan Markos olmasına rağmen olayları Markos'a anlatmış olan elçi Petrus'tur. Bu yakın öğrenci grubu İsa'ya soru soranlardı. Markos'a göre İsa Mesih'e iki soru yönelttiler. Matta ise üç soru sorulduğunu yazar. Luka'ya bakarsak yanıtımızı almaya başlarız. İlk soru bu olaylar ne zaman olacak diye soruldu. Yani taş üstünde taş kalmayacak diye denildiği olay ne zaman olacak? İkinci soru İsa'nın gelişi hakkındadır. Senin gelişini gösteren belirti ne olacak? Üçüncü soru ise çağın sona erişi hakkındadır. Matta ve Markos Rabbin son iki soruya nasıl yanıt verdiğini bize aktarmaktadır. Tabii Matta Markos'tan daha fazla detay vermektedir. Hatırlamalıyız ki Markos Romalı okuyuculara yönelik yazdı. Amacı okuyucunun dikkatini İsa'nın yaşamındaki güce ve harekete çekmektir. İsa onlara anlatmaya başladı. Dikkat edin, kimse sizi kandırmasın. Birçokları adımla gelip ben oyum diyerek nicelerini kandıracaklar. 5 ve 6. ayetler. Önemli olan imanlının yeryüzündeki yaşamı boyunca kandırılmamaya dikkat etmesidir. İsa'nın hem öğrencilerini hem de tüm Mesih imanlılarını en çok uyardığı nokta yalancı Mesihler, yalancı peygamberler konusundadır. Belki bazılarımız 21. yüzyılda bilgimiz bol olduğu için bu konuda aldatılmayacağımızı sanıyoruz. Böyle düşünüyorsan yanılıyorsun. Ama ise yalnız fiziksel yapıda kendilerini Mesih diye tanıtacak olanlardan söz etmiyor. Örneğin liberal öğretilerde Mesih karşıtını karşımızda bulabiliriz. Sonra bir dinin ya da mezhebin lideri kendini Mesih diye tanıtıp binlerce hatta milyonlarca kişiyi yoldan saptırabilir. İsa dikkat edin, kimse sizi kandırmasın diyor. Elçi Yuhanna şöyle yazdı. Çocuklarım, çağın sonundayız. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Şu anda birçok Mesih karşıtı ortaya çıkmıştır. Çağın sonunda bulunduğumuzu bundan biliyoruz. Evet, şu anda bile dünyada birçok Mesih düşmanı vardır. İsa'nın bedende dünyaya gelen Tanrı oğlu Mesih olmadığını iddia eden din ve felsefe Mesih düşmanıdır aslında. İsa, Mesih düşmanlarının bolluğunu son günlerin bir belirtisi olarak gösterdi. Bu uyarıdan sonra İsa onlara son günler hakkında ek bilgi vermeye başlayıp şöyle dedi. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyunca dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. 7. ayet. Mesih karşıtları gibi savaşlarda bütün bu çağın karakterini ortaya seriyor. Hiçbir inanlı savaş yüzünden şaşkınlık içinde olmamalı, buna düşmemelidir. Yani şaşkınlığa düşmemelidir. Savaşlar çağın sonunun simgesi değildir. Hem Mesih karşıtları hem de savaşlar çağın sonunu simgelemez. Mesih karşıtları dediğimde en sonda ortaya çıkacak olan Mesih karşıtına değinmiyorum. Yine de bütün bu Mesih karşıtları asıl Mesih karşıtını gösterirler. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde depremler olacak, kıtlıklar çıkacak. Bunlar sancıların başlangıcıdır. Markos 13 ayet 8. Bugün insan uygarlığın doruğunda olduğunu sanıyor. Elektronik çağ ona akla sığmaz imkanlar sağlamaktadır. Bu şekilde dünyasını cennete çevirebileceğini umdu ama yalın umutlar gün geçtikçe bir karabasana dönüşmekte. Birden görüyor ki çevresini korkunç şekilde kirletmekte. Cennete çevirmeye çalıştığı dünyası yaşanamayacak bir çöplük gibi oluyor. Bilim dallarında elde ettiği başarılarla dünya gıda sorununu çözeceğini umarken nüfus patlaması ve doğal afetler yüzünden dünya nüfusunun üçte birini açlık içerisinde görüyor. Orta Doğu'da Birleşmiş Milletler'in küçük bir başarısına dayanarak yine ve sarsılmaz bir dünya düzeni kuracağım derken dört bucağından sarsılan bir dünya düzensizliğiyle boğuşmaktadır. İlginç değil mi? Birçok insanın çocuk masalı diye hor gördüğü bu kutsal kitap günümüzün dünyasını olduğu gibi göstermektedir. İnsan boyundan büyük işler yapmaya girişti. Yarattığı sorunları ise ne kendisi ne de onu izleyecek olan kuşaklar çözebilecektir. Batı'nın ünlü yazarlarından biri tüm Tanrı tanımazlığına rağmen şöyle demek zorunda kaldı. Güvenimi bağladığım bilim bile başarısızlığa uğradı. Şimdi önümüzde duran ben ateist, imanımı yitirmiş bir kişiyim. Ne bir felaket. Size derim, çağın sonunu betimleyen olaylar bunlardır. Kendinize dikkat edin. İnsanlar sizi mahkemelere verecek, havralarda dövecekler. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. Ne var ki, önce müjdenin bütün uluslara duyurulması gerekir. Markos 13, 9 ve 10. ayetler. Burada imanlılar topluluğundan söz etmemektedir bence. Sevindirici haberden söz ederken Tanrı hükümranlığının sevindirici haberine değindi. Bu da kayra müjdesidir. İki tane müjde yok. Tanrı hükümranlığının müjdesi kayra müjdesinin bir görüntüsüdür. Kurtuluş her zaman kayra, yani inayet aracılığıyla gerçekleşiyor. Tanrı günahlıyı çeşitli yollarla değil, tek bir yolla kurtarıyor. Bu tek yolda Mesih İsa'nın kanıdır. Tanrı hükümranlığının müjdesinde tövbe et, çünkü Tanrı hükümranlığı yaklaştı düşüncesi vurgulanıyor. Kısacası o geliyor. O gün bu sözler söylenirken bunlar büyük sıkıntı zamanında olacak. Sizleri tutuklayıp sorguya çektiklerinde ne söyleyeceğiz diye önceden kaygılanmayın. O saatte size ne açıklanırsa onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değilsiniz, kutsal ruhtur. 11. ayet. Tanrı sözünü bildirenler, vaaz edenler bu sözü özür olarak kullanamazlar. Yapmaları gereken iyi hazırlanmalarıdır. Yani Tanrı sözünü konuşurken çok iyi hazırlanmaları gerekir. Bu ayet İsrail hakkından 1444 kişinin kurtulup tanık olacağı günden kastediyor. Bu ayet onlar için o günde bir vaattir, bizim için değil. Kardeş kardeşi, baba çocuğu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya karşı ayaklanıp onları öldürecek diyor 12. ayet. En basit ilişkilerde hainlik olacaktır. Adıma bağlılık yüzünden herkes sizden nefret edecek ama kim sona kadar katlanırsa kurtulacaktır. 13. ayet. O gün Yahudilere karşı bütün dünyayı kapsayan nefret olacaktır ama Rab onlara mührünü koyduğu zaman sona kadar katlanabileceklerdir. Sonra ise ileride yer alacak olan önemli bir olayı şöyle açıkladı. Yıkıcılık getiren iğrenç şeyi bulunmaması gereken yerde gördüğünüzde, okuyucu bunu anlasın, Yahudiye ülkesinde bulunanlar dağlara kaçsın. 14. ayet. Bu değerli dostum, büyük sıkıntının başlangıcıdır. Mesih karşıtının sahte bir barış sağladığından dolayı ilk 3,5 yıl az çok sakin olacak. Sıkıntı zamanının ortasında Daniel peygamberin dediği yıkıcılık getiren iğrenç şey ortaya çıkacak. Nerede olacak? Kutsallığın kutsalı, yani en kutsal olan yerde olacak. Görüyorsunuz, eğer Markos Romalılara kutsalların kutsalı ya da en kutsal yer deseydi, bu da nerede diye sorarlardı. Olmaması gereken yerde olacağı söylenirken çoğumuz bunu daha kolay anlayabiliriz. En kutsal yer ancak İsrail halkına verildiğini anlamalıyız. En kutsal yer Yahudilerin tapınağında özel bir yerdi. İmanlılar topluluğunda kutsalların kutsalı diye bir yer yoktur. Damda duran aşağı inip içeri girmeye, evinden bir şey almaya kalkışmasın. Tarladaki de giysisini almak için geri dönmesin diyor Markos 13, 15 ve 16. ayetlerde. Bugün de acele hareket etmesi gerekir. Varını yoğunu almak üzere geri dönmektense koşmaya başlasınlar. O günlerde çocuk bekleyenlere, emziklilere ne yazık. Dua edin ki kış mevsiminde olmasın bu. 17 ve 18. ayetler. İşte korkunç sıkıntı günlerinin başlangıcı bu sözlerde belirtiliyor. Çünkü o günlerde şu kurulu düzenin Tanrı tarafından kuruluşundan bugüne dek hiçbir zaman olmamış ve bir daha olmayacak korkunç acı gelecektir. Eğer Rab o günleri kısaltmamış olsaydı hiçbir canlı varlık kurtulamazdı. Ama seçmiş olduğu seçilmişler yararına o günleri kısalttı. O zaman biri size bak Mesih burada bak orada diyecek olursa buna inanmayın. Markus 13-19-21 ayetler arası. O günler değerli dostum korkunç günler olacaktır. Çünkü yalancı mesihler ve yalancı peygamberler türüyecek. Bunlar belirtiler ve göz kamaştırıcı işler gösterecek. Öyle ki olanağı bulunsa seçilmişleri bile kandırırlardı. Dikkat edin size her şeyi önceden söylüyorum. Markus 13-22-23. Ayetler. Yalancı mesihlerle yalancı peygamberler şeytanın gücüyle bazen gerçek mucizeler yaratacaklardır. Mesih'in ikinci gelişini hazırlayan olaylar şunlar. Evren kararacak. Her yerde görülen gökten inen ateşler olacak. Demek ki Yuel 2. bölüm 28-32 ayetleri yerine gelecektir. Ama o günlerde o acının ardından güneş kararacak. Ay ışığını vermeyecek. Yıldızlar gökyüzünden düşecek. Göklerin güçleri sarsılacak. Sonra insanoğlunun sınırsız güçle ve yücelikle bulutlarda geldiğini görecekler. Markus 13-24-26 ayetler arası. Yağmur bulutlarını değil, yücelik bulutlarını yani İbranice Şekina yüceliğini betimliyor. İnanıyorum ki insanoğlunun gökteki belirtisi bu olacaktır. Bunun ardından melekleri salacak. Melekler seçilmişlerini 7 iklim 4 bucaktan yerin bir ucundan göğün öbür ucuna varıncaya kadar toplayacaktır. 27. ayet. Bu olay imanlılar topluluğunun göğe alınmasını kastetmiyor. İmanlıları toplamak için melekleri göndermiyor. Tam tersine imanlılar Rabbi yukarıda karşılamak için yukarıya alınacaklardır. Bunu 1. Selanikliler 4. bölümde okuyoruz. Şimdi incir ağacının simgesi anlatılıyor. İncir ağacından ders alın dedi. Dalı filizlenmeye yüz tutunca yaprakları yeşerince yazın yakın olduğunu bilirsiniz. Bunun gibi siz de bu gelişmeleri gördüğünüzde onun yakında kapılarda olduğunu bilesiniz. 28-29. ayetler. İncir ağacı İsrail halkını simgeliyor. Bu konuda başka düşünceler olduğunu biliyorum. Şahsen inanıyorum ki kutsal yazılar düşüncemi destekliyor. Ne var ki İsrail halkı Tanrı'nın saati bu dünya için geçerli olan saattir. Doğrusu size derim ki bu olayların tümü yerine gelinceye kadar bu soy kaybolmayacaktır. 30. ayet. Acaba ise bu olayların tümü yerine gelinceye kadar bu soy kaybolmayacaktır derken hangi soydan söz ediyordu? Bunun iki açıklaması vardır. Ya İsrail halkından söz ediyordu ki eğer öyleyse o zaman bu halkın kaybolmayacağını ifade etmiş oldu. Ya da insanların yaşam sürelerinden söz etti. Eğer öyleyse o zaman da bu belirtilerin başlangıcını görenlerin sonucunu da göreceğini ifade etmiş oldu. Bence bu ikinci açıklama daha olası. Gök ve yer geçip gidecek ama benim sözlerim geçmeyecektir. O güne ve saate ilişkin hiç kimsenin bilgisi yoktur. Ne gökteki meleklerin ne de oğlun. Yalnız baba bilir. Markus 13. bölüm 31-32. ayetler. Ne de oğul sözünü Markus anlatıyor. Markus İsa'yı bir hizmetçi, bir uşak olarak gösteriyor. Bu ayeti gerçekte anlamak zordur. İsa Tanrıysa her şeyi bilmediğini söylemesini anlayamıyoruz. İsa eğer Tanrı ise her şeyi bilmediğini söylemesi ya da ikinci gelişinin ne zaman olduğunu bilmemesi bizi şaşırtıyor değil mi? Sanımca bunun yanıtını Yuhanna 15:15'te buluyoruz. Orada şöyledir. Uşak efendisinin ne yaptığını bilmez ya da hizmetçi. İsa'nın hizmetçi niteliği, kul niteliği en mükemmel şekilde onun insanlığını açıklıyor. O kul özdeşliğini, uşak özdeşliğini aldı. İnsan olduğunda bizim gibi olmak için kendini sınırladı. İnsan olunca her şeye kadir değildi. Marta İsa'yı Rab sen burada olsaydın kardeşim ölmezdi diye azarlamıştı. İsa Mesih'in kendisini kendi bilincini, tanrılığını belirli bir süre sınırladığına inanmamız yerinde olur. İsa onlara hazır bulunun ve uyanık olun çünkü vaktin ne zaman geleceğini bilmezsiniz. 33. ayet. Her çağda Tanrı halkı gelecekleri açıklayan peygamberlik sözüne rastladıkça uyanık durup dua etsin. Yolculuğa çıkan bir adamın evinden ayrılışı gibidir bu. Adam yetkisini uşaklarına verir. Her birini kendine özgü işe ayırır. Kapıcıyı da uyanık olsun diye uyarır. Bu nedenle uyanık olun. Çünkü ev sahibinin ne zaman geleceğini bilmezsiniz. Akşam mı, gece yarısı mı, horoz öttüğü vakit mi, yoksa sabah mı? Ansızın gelip sizi uykuda bulmasın. Sizlere söylediğimi herkese söylüyorum. Uyanık olun. Markus 13. bölüm 34-37 ayetler arası. Bu benzetmeyle İsa Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasını bitirdi. İsa bu benzetmeyi ikinci gelişi konusunda kullandı. Değerli kardeşim, senin İsa Mesih'e iman edip etmediğini bilmiyorum. İman etmişsen sana sorumluluk düşmektedir. Evet, onun gelişini bekliyoruz ama bu dünyadaki yaşamımızın hesabı bizden sorulacaktır. Kurtuluşumuz emindir. Rab bizde başlatmış olduğu işi sonucuna vardıracaktır ama kurtuluşumuz bizi sorumluluktan kurtarmıyor. Duada uyanık olmalıyız. Tanıklığımızda uyanık olmalıyız. Hayatımızda, davranışlarımızda örnek olmalıyız. Tüm imanlı yaşamımızda uyanık olmalıyız. İsa kapıcıyı örnek verdi ama sonunda herkese söylüyorum uyanık olun diye her bireyi uyarmaktadır. Mesih'e iman etmemişsen kardeşim, onun ikinci gelişinde seni yargıdan kim kurtaracak? Onu sevinçle bekleyenler arasında olmak istemez misin? Şu anda sana fırsat tanınmaktadır. İsa yüreğinin kapısında durmuş, kapıyı çalıyor. O kapıyı açabilen tek kişi sensin. Şimdi yüreğinin kapısını açıp onu kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul edebilirsin. Bunu yaptığında sen de Rabbin çocuğu olup sonsuz yaşam güvenliğine kavuşursun.